Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhaba, Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Ben İbrahim Ekinci. Bugünkü yayında da yine birkaç konu ele alacağız. OVP ile birlikte hükümetin seçime doğru ekonomide ne yapacağının izleri de arandı. Bunun izleri var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Konut sektöründe ilginç gelişmeler var. Belki bir trend değişikliğinin ipuçları mı diye tartışılabilir bunlar. Ve tabii ki büyüme rakamları. Bildiğiniz gibi enflasyon, işsizlik vesaire rakamlar açıklandığında kamuoyunda bunlar doğru değil, bunlar yanlış vesaire tartışmaları çok fazla yapılıyor ama büyüme rakamları için de aslında benzer bir şey var. Yani bir nasıl söyleyeyim, tartışılır bulunuyor bu rakamlarda. Şimdi isterseniz önce bu OVP'den bahsedeyim. Aslında bunu hükümetin oyun planı, seçime doğru oyun planı olarak anlayabiliriz. Yani ekonomide ne yapacak? Yani bunu bu şekilde okuyabiliriz. Ben bunu 3 madde halinde sıralanabilir diye düşünüyorum. Şimdi birincisi tabii ki yani gemiyi yüzdürmek istiyorlar. Türkiye krizde, ekonomik krizde. Bir ödemeler dengesi krizi yaşamadan işte ne bileyim işsizlikte vesairede böyle bir hani oylarını daha da dibe çekecek bir tabloyla karşılaşmadan şu 9 ayı atlatmak ve 2023 Haziran'ın sonrasına kendilerini atmak istiyorlar. Tabii ki hani bu neye dayanıyor? Seçimi kazanma hesabına dayanıyor. Şimdi bu 3 başlık bahsettiğim hükümetin oyun planı dediğim şey, 3 başlığın birincisi OVP'de var. Bu nedir? Bu kamu harcamaları, bütçe açığında oldukça yüksek bir açık öngörülmesiyle anlaşılıyor bu. Şimdi Haziran ayında biliyorsunuz ek bütçe gelmişti. O ek bütçede 2022 yılının sonu için 278 milyar liralık bir açık yazılıydı. Hedef öngörü öyleydi. 278 milyar lira. 2 ay sonra OVP geldi. Bir de baktık ki orada 461 milyar lira yazıyor. Yani neredeyse %70-80 artırılmış. 2023'te de işin böyle devam edeceği anlaşılıyor. 2023'te bütçe açığı için öngörülen rakam 659 milyar lira. Yani milli hasılanın neredeyse %14-15'ine denk gelen bir açık öngörülüyor 2023'te. Anlaşılıyor ki hükümet önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde ve 2023'ün başlarında, seçim öncesinde seçim ekonomisi denen şeyi biraz dolu dizgin böyle uygulayacak. Öyle anlaşılıyor. Şimdi buna neden ihtiyaç duyulduğunu da söyleyeyim isterseniz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomisinin en büyük problemlerinden bir tanesi yüksek enflasyon. Bu bir kere dar gelirli kesimin canını çok yaktı. Çok fazla gelir kaybı yaşandı. Şimdi haliyle hükümet enflasyonla mücadele ederek bu kesimlerin alım gücünü yükseltmeyi başaramadı. Başaramıyor, başaracak gibi de görünmüyor. Peki bunun yarattığı arızlarla nasıl mücadele edebilir? İşte ücret artışlarıyla. Yani asgari ücreti, emekli maaşlarını, belki işte diğer artışları filan biraz daha işte imkanlar olabildiğince yüksek tutarak filan bu olaydan, bu gelir kaybından dolayı yaşanan oy kaybını bir miktar engellemek isteyebileceği anlaşılıyor. Bu OVP'deki rakamlar biraz bunu gösteriyor. Şimdi burada bir şey daha var. Yani ikinci hükümetin ikinci oyun planı, oyun planının ikinci unsuru diyebileceğimiz şey de hükümetin yine büyümeye abanacağını gösteriyor. Yani bu neden? Çünkü bildiğiniz gibi mesela Avrupa Birliği Merkez Bankası daha dün, işte pardon, Perşembe günüydü galiba, evet, faiz artırdı. Faiz artırdı. 0.75 puan oldukça yüksek ve Avrupa resesyonla karşı karşıya olduğu halde böyle yüksek, sert bir faiz artışına gitti. Amerika zaten böyle yapıyor. Çünkü buralarda ki hükümetler temelde enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik olarak alıyorlar. Türkiye zaten büyümeyi öncelikli hedef haline getirmiş idi. Bunu biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati falan söylemişti. Biz büyümeyi değil, enflasyonu değil, büyümeyi tercih ettik demişti. Şimdi bu tercihin devam edeceği anlaşılıyor. İşte Nebati, Bakan Nebati diyor ki mesela, enflasyon, bekleyin, sabırlı olun, yıl sonunda biraz burnunu aşağı çevirecektir diyor. Ama bir şey yaptıkları için beklemiyor bunu. Orada bir baz etkisi var. O baz etkisiyle manşet enflasyon düşmüş gibi gözükecek. Aslında fiyat artışları devam edecek. Biz 10'u aldığımızı 11'e alacağız. 12'yi aldığımızı 13'e almaya devam edeceğiz. Ama manşette geçtiğimiz 2001 yılının aralık enflasyonu hesaptan çıkacağı için enflasyon düşmüş gibi gözükecek endekste. Onu umudu bağlamış durumda. Dolayısıyla enflasyonla ilgili herhangi bir şey yapmıyorlar. Ama büyümeye odaklanacaklarını ve odaklandıklarını gösteren işaretler var. Ne yaptılar? Politika faizini indirdiler bir kere. Arkasından ne yaptılar? Bankalara faiz indir baskısı yaptılar. Arkasından ne yaptılar? Daha da önemlisi, kredi garanti fonunu yeniden devreye koydular. Bu sefer 450-460 milyarlık bir paket hazırlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu Bloomberg'de ve diğer önemli ciddi haber kanallarında da yer aldı. Hükümet kaynakları da buna benzer ifadeler kullandı. Demek ki hükümetin oyun planının birinci unsuru yüksek kamu harcamaları, kesenin ağzını açarak enflasyonun çok çok ezdiği dar gelirli kesimin gelir kayıplarını bir miktar düzeltmek. Oradan oy erimesini önlemek. İkinci oyun planı yine büyümeye odaklanmak ve kredi kanalını kullanarak büyümek ve buradan da hani olası istihdam kayıplarının önüne geçmek. Yani seçime giderken hani yüksek bir işsizlikle karşılaşmamak. Üçüncüsü ve değişmeyen, hükümetin değişmeyen ekonomi gündemi ise bildiğiniz gibi döviz kıtlığıdır. Şimdi hükümetin oyun planının üçüncü unsurunun da bu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu dönemi dolara endeksli dış politika dönemi olarak da adlandırabiliriz, dolara veya dövize. Çünkü hükümet biliyorsunuz döviz arıyor. Yani döviz kıtlığı olduğu için memlekette, kurlar yukarı gittiği için, sürekli rezerv yakarak tutmak zorunda kaldığı için döviz bulmaya çalışıyor. Tabii aslında ekonomik şartlar iyi olsa memlekete döviz akar. Fakat döviz atmadığı için ne yapıyor? Döviz bulmaya çalışıyor kendisi. Getirip Merkez Bankası'na koyuyor. Oradan satarak dövizi tutmaya, kuru tutmaya çalışıyor. Bu arayışın süreceğini söyleyebiliriz. Bu konuda da hükümetin hani dövizi endeksli dış politika derken hani aşırı bir yorum yapmıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi hükümet işte dosya teslim ederek Suudi Arabistan'a Kaşıkçı cinayeti dosyasını döviz istedi. Arap Emirlikleri ki bu FETÖ'cü darbe girişiminin finansörü, işte destekleyicisi olarak görülen bir ülkeydi. Bu iddiasını geri aldı. Turkuazallarla karşıladı Emirliklerin yöneticilerini. Rusya'yı görüyorsunuz. İşte orada nükleer santralle ilgili bir takım tavizler verildiği anlaşılıyor. Türkiye'nin yine Rusya'ya bu işte Ukrayna dolayısıyla başlayan yaptırımlarda bir nefes alanı açmaya doğru bir bazı taahhütler ve eğilimlerde bulunduğu anlaşılıyor. O yüzden bu dövize endeksli bir dış politika dönemi ve yine de bunu söyleyebiliriz ki Türkiye buna benzer dış politika manevraları yapabilir. Yeter ki döviz gelsin, döviz bulunsun, swap yapılabilsin filan. Şimdi bu arada yeri gelmişken şunu söylemem lazım. Hükümeti bir heyecan da sarmış gözüküyor bu arada. Biliyorsunuz Avrupa'da gaz krizi var ve Avrupa'da işte Rus gazının kesilmesiyle beraber hem hani sanayiye, hanelere verilecek gazın kısıtlanacağı anlaşılıyor. Diyelim ki hani bir miktar depolamış bu ülkeler, eksiklerini spot piyasalardan temin edip bu sıkıntıyı atlatabilirler yorumları da var. Ama spot piyasalarda da doğalgaz fiyatı hani 210 dolarlardan işte 1000 metreküpün fiyatı bu 3000 dolarlara falan gelmiş. Yani 12-13 kat artmış. Dolayısıyla her şekilde Avrupa bir sıkıntı yaşayacak. Bu sıkıntı manzarasına dayalı olarak böyle bir analiz var. Avrupa'nın hani kuzey ülkelerindeki nüfus biraz daha güney ülkelerine kayabilir. Tabii bu analiz bizde hükümet çevrelerinde de bir heyecan yaratmış. Demek ki bize de gelebilirler filan. Ve hatta işte gelin işte ne bileyim o Yiğit Bulut var Cumhurbaşkanlığı danışmanı. O efendim millete çağrı yapıyor. Mallarınızı ucuza sakın vermeyin. Avrupalılar geliyor. İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördük. Yani tabii ki hani batıdan belli bir nüfus Türkiye'ye hani paraları da değerli Türkiye'de. Kışı Türkiye'de geçirmeyi düşünebilirler mi? Düşünebilirler. Buradan biraz geliş olabilir mi? Olabilir. Ama hani düşünün, şunu düşünün. Yani zaten Türkiye'de kiralar uçmuş durumda. Ev fiyatları uçmuş durumda. Hükümetin hani yani yarını düşünmeden hani böyle bir şeyde, böyle bir olasılıkta heyecana kapılmasını anlayabiliyor musunuz? Yani bu çevrede böyle bir ticaret imkanı bulduğunda akılları başlarından gidiyor. Yani memlekette 4 milyon öğrencinin 800 bini ancak yurt bulmuş, 3 milyon 200 bini kira ev arıyor. 6 bin 7 bin liralık kira fiyatlarıyla karşı karşıya. İşte bugün öğrendim 105 bin öğrenci üniversiteyi kazandığı halde efendim üniversiteleri kayıt yaptırmamış. Neden? Muhtemelen ekonomik nedenlerle. Dolayısıyla hani hükümetin vatandaşının konut sorununu, bu yüksek fahiş kiraları, bu yüksek fahiş ev fiyatlarını, bütün bunlara çare arayacak yerde bunları daha da yukarı itecek bir gelişmeden böyle neşelenmesinin nedeni işte o döviz kıtlığı ve buradan doğacak ticaret imkanı. Bu hükümetin yaklaşımı hep böyle. Şimdi konut sektöründe ilginç gelişmeler var derken, Dünya Gazetesi'nin gayrimenkul editörü Leyla İlhan'ın bugün bir haberi var. Oradan da görülebilir. Şimdi bir trend değişiminin işaretleri var. Konut sektörünün uzmanları da açıklamalar yapmışlar bu haberde. Bir kere hani konut kredilerinde bir sıkıntı var. Kamu bankaları 250 bin liraya kadar mesela kredi veriyorlar. Özel bankalarda kredi var ama orada da faizler 2,5'a kadar, aylık 2,5'a kadar çıkmış durumda. Satışa konulan evler daha uzun süreli ilanda kalıyor mesela. Satıştaki ev sayısı da artıyor bu arada. Lüks pahalı konutlarda satışların daha da düşük olduğu söyleniyor. Yani böyle bir durum var. Şimdi bir de bu yine sektör uzmanları diyorlar ki şimdi vatandaşlık karşılığı ev satışı 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmıştı. Bu da yabancı talebini biraz kıstı. Ama bir de bu arada bazı uzmanlar yabancıya karşı Türkiye'de hani artan antipatinin yani tepkinin de biraz yabancıların ev alımını biraz caydırdığı, biraz kıstığı yorumları da var. Tablo şu. Şimdi Ağustos ayının rakamları, konut satış rakamları henüz açıklanmadı. Onlar önümüzdeki günlerde gelecek. Uzmanlara göre bu rakam muhtemelen son 5 yılın en düşük rakamı olacak. Yani 90 binli gibi rakamlara rastladım. Bu tabii yani 150 bin, 200 bin satış, aylık satış rakamlarına kıyaslandığında ciddi bir düşüş gözüküyor. Bir de tabii bu arada unutmadan ekleyelim, inşaat sektörü de bu son ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandığında görmüştük ki %10 civarında bir küçülme yaşanmıştı. Dolayısıyla hani buradan bu sektörün böyle bir sıkıntı yaşadığı dönemde hani Avrupalı gelsin, buradan konut alsın, işte sektör hareketlensin, işte ne bileyim ama hani tamam yani bu mümkün, bu bir fırsat penceresi de olabilir ama bunu aynı zamanda hükümetin memlekette yurttaşının da ev alabilir olması, yurttaşının da hani ev kiralayabilir olması, öğrencisinin de barınma sorunu olmaması çerçevesinde ele alması lazım. Yani bu tek yanına bakılacak bir konu değil. Bu arada büyüme rakamlarıyla ilgili önemli tartışmalar var. Zaman kısıtı dolayısıyla çok geniş giremiyorum. Orhan Karaca Hoca'nın çok güzel bir yazısı oldu. Şimdi bu ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandığında 7.6'lık bir büyüme olduğu söyleniyor bize. 7.6'lık. Şimdi bu tabii cari fiyatlarla biliyorsunuz milli hasıla açıklanıyor. Sonra o sabit fiyatlara dönüştürülerek hani daha ekonominin gerçek boyunu bosunu görmek için o sabit fiyatlara dönüştürülür. Bir üçüncü şekilde de biliyorsunuz dolar cinsinden açıklanıyor. O da tabii uluslararası karşılaştırmalar için yarıyor. O işe yarıyor. Şimdi istatistik kurumları milli hasıla açıklandığında onu tabii ki güncel cari fiyatlarla toplayarak bir rakam veriyorlar ama onu sabit fiyatlara çevirmek için bir deflatör, yani bir enflasyon hesabı, özel bir enflasyon hesabı kullanıyorlar. Ona deflatör deniyor. Bu deflatör bizim TÜFE rakamlarına benziyor ama biraz farklı. Yani içinde TÜFE rakamları var ama TÜFE biliyorsunuz tüketicinin enflasyonuydu. Deflatörün içerisinde devletin, firmaların harcamaları da giriyor. İthal mallar mesela kapsam dışı oluyor. Dolayısıyla orada ayrı bir hesap yapılıyor. Şimdi bazı hesaplamalar, mesela bu son ikinci çeyrekte deflatörün %99,5 gibi alındığını düşündürüyor. Yani TÜİK bunu açıklamadı. Hani kaçla, yüzde kaçla deflate ettiğini açıklamadı ama hani iktisatçılar bunu hesaplıyorlar. Mesela Orhan Karaca bunun hesabını yapmış. Şimdi burada sorun şu. Eğer doğru deflatör rakamı kullanmazsanız, hani açıkladığınız büyüme rakamı, o 7,5'luk, 7,6'lık reel büyüme rakamı gerçek dışı olabilir. Yani o yüzden gerçek rakamı görebilmek için cari fiyatların hakikaten doğru bir deflatör oranıyla deflate edilmesi, hani sabit fiyatlara dönüştürülmesi gerekiyor. Şimdi Orhan Karaca, Profesör Orhan Karaca'nın kendi blogunda makaleyi de okuyabilirsiniz. Orada özetle şöyle diyor. Şimdi genelde, yani istatistiki olarak TÜFE'deki tüketici fiyatları enflasyonundaki artış GESİHA'ya deflatöründeki artışın üzerinde olmalıdır. Yani deflatör daha düşük, TÜFE daha yüksek olmalıdır. Tamam mı? Yani işin özelliği bu. Türkiye'de eskiden böyle örneğin. Yani böyle. Fakat bu son zamanlarda durum tersine işliyor. Evet. Nasıl oluyor? GSH deflatörünün TÜFE'yi sollayıp geçtiğini görüyoruz diyor hoca. Mesela ikinci çeyrek TÜFE 74,1. Ama deflatör 99,5. Şimdi burada deflatör TÜFE'nin çok üzerinde. Oysa ki TÜFE onun üzerinde olması gerekiyordu. Tam tersi olması gerekiyordu teorik olarak. Tamam mı? Hoca sonuç olarak diyor ki bu durum bu iki rakamından, yani TÜFE rakamıyla deflatör rakamından ikisinden birinin yanlış olduğunu düşündürüyor. Eğer TÜFE doğru ölçülüyorsa milli hasıla deflatörü ondan daha düşük bir enflasyona işaret etmeliydi. Ama etmiyor. Yok, eğer deflatör doğru ölçülüyorsa o zaman TÜFE ondan daha yüksek bir enflasyona işaret etmeliydi. Yani TÜFE de 99,5'un üzerinde olmalıydı o zaman. Elbette bunların her ikisinin de yanlış ölçülüyor olması olasılığı vardır diyor Orhan Karaca. Profesör Orhan Karaca. Bu olasılıklardan hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ama hem enflasyon hem de buna bağlı olarak ekonominin büyüme hesaplarında bir sorun var gibi gözüküyor diyor. Evet, son bahsetmek istediğim konu da bu olsun. Çünkü 17,5 dakikayı geçmiş olduk. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz ve ekonomideki gündemi değerlendiririz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.